أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her çarşamba günü olduğu gibi inşallah bugün de Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretlerinin Fütüvvet Risalesi adlı eserinden erdemli insanın, insanı kamil olan, olgun insanın davranış kalıplarından okumaya inşallah devam edeceğiz. Bugün de nasip olursa inşallah birkaç tane okuyarak kendimizi bu anlamda değerlendirme, yani davranışlarımızın ne kadar Cenab-ı Hakk'ın bizden istediğine uygun olup olmadığını veya hangi boyutta, çünkü davranış bizde vardır ama derinlik olarak eksiklik vardır. Dolayısıyla hem var mı yok mu, hem de var ise ne kadar var, ne kadar yok. İnşallah bunları değerlendirmek için aslında bu kitabı okuduğumuzu her zaman ifade etmeye çalıştık. Tekrar onu söyleyerek başlayalım inşallah. Bugün okuyacağımız davranış kalıbı adabı korumak adında. Sufimiz diyor ki fütüvvet geleneklerinden biri de vakitlerin adabını korumaktır. Yani hangi vakitte hangi adab gerekiyorsa onu korumaktır. Bu çerçevede Ebu Hüseyin el-Farisi'nin Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden naklettiği bir bilgiyi de bize vererek görüşünü delillendirmiş oluyor. Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, amellerin en değerlisi, yani en önemli güzel davranış, vakitlerin adabını korumaktır. Yani hangi vakitte ne yapmak gerekiyorsa onu korumaktır. Bu da diyor kulun sınırını aşmaması. Yani bulunması gereken sınırda durması. Yani kulun sınırını aşmaması, bulunması gereken noktada bulunması, vaktinden başkasını düşünmemesi. Yani bakın insan içinde bulunduğu, daha önce bunu okumuştur, İbnül Vakt olma. İçinde bulunduğu vaktin dışında bir vakitle uğraşırsa, yani öncesiyle, maziyle, geçmiş zaman ile veya gelecek zaman ile ilgilenmeye başlarsa insan bu sefer anı kaybetmiş oluyor. İçinde bulunduğu zamanı değerlendirmede bir problemle karşı karşıya kalmış oluyor. Çünkü enerjiyi geçmiş dönemdeki bir olaya harcamış oluyorsunuz veya birkaç olaya veya gelecekte olma ihtimali olan ve sizi kaygılandıran bir noktaya kafanız takılmış oluyor. Kalbiniz, gönlünüz onunla meşgul olmuş oluyor. Dolayısıyla bu da sizin amellerinizin, davranışlarınızın kalitesini ve o anda dikkat edilmesi gereken adaba riayet etmemenizi doğurmuş oluyor sonuç olarak. Yani o yüzden sınırı aşmaması ve içinde bulunduğu vaktinden başka bir vakitle ilgilenmemesi. Rabbinden başkasına uymaması. Bakın üç tane yani davranışlarımızın iyi bir seviyeye çıkabilmesi için adabın korunması ile alakalı kulun sınırını aşmaması, vaktinden başkasını düşünmemesi, geçmiş ve gelecekle ilgilenmemesi, Rabbinden başkasına uymaması. Yani insanların veya dış dünyanın veya şeytanın veya nefsin yönlendirmelerine kapılmadan yaşamayı öğrenmek. Bakın bu çerçevede birçok şey söylemiş olduk. Yani insanın erdemli olabilmesi, insanı kamil olabilmesi için yani öyle kolay değil demek ki. Bir kere vaktini çok iyi değerlendirmesi lazım. Aslında vaktini çok iyi değerlendirme faaliyetini yaparken aynı zamanda insanın benliğine zarar veren geçmişin travmalarından da kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü insan sürekli geçmişle meşgul olduğunda, yani herkesin kendi hayatında, geçmişinde bir takım problemleri hep olmuştur. Çocukluğundan itibaren yani şahsiyetini, kimliğini, kişiliğini kıran, yani zedeleyen, zarar veren, hatırlandığında hoş bir durum oluşmayan bir takım haller insanda vardır yani. Ve benzeri durumlar gelecekte olabilir veya gelecekle alakalı, mesela rızık endişesi genelde insanları meşgul eder. Yani gelecekte ne olacak, çocuklarımız ne olacak falan gibi birçok şey insanı meşgul eder. Bütün bunları o an düşünürken tabii enerji harcamış oluyorsunuz ve içinde bulunduğunuz zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirememe durumu oluyor. Yani adaba riayet etmeden yaşamış oluyorsunuz ve o zaman aslında ne oluyor? Kayıp bir zaman oluyor. Bakın böyle düşündüğümüzde aslında insanın hayatında kaybolan birçok zaman var maalesef. Yani zamanın belki de hani elimizdeki hayatımızdaki kullandığımız zaman diliminin belki de çoğunu biz aslında kaybediyoruz farkına varmadan. İşte bakın adabı korumak, muhafaza etmek, yani dikkatli davranmak, her an zaman diliminde yapılması gereken şeyi güzel bir şekilde yapmak ve bakın Rabbinden başkasına uymamak, bu da çok önemli. Çünkü sizi diri tutan, ayakta tutan Rabbinizin emrine uyma isteğidir. Yani ben Rabbimin isteğine uygun bir kul olmalıyım. Sevdası sizi her an ne yapar? Şu an zaman, şu zaman diliminde Rabbime nasıl kulluk yapabilirim? Yani ne yapmalıyım? Değil mi? Her zamanın kendine ait bir ihtiyacı var. Her zaman diliminde yapılması gereken şeyler var. Bu şekilde biz aslında farkına varmadan hayatı da bir ibadete dönüştürmüş oluyoruz. Yani Rabbimize kulluk olma maksadıyla davranma gayesi ve amacı, motivasyonu insanın her an Rabbine kulluk yapma tutumuyla karşı karşıya bırakıyor ve kulluğunuz kaliteli hale dönüşüyor ve her şeyiniz ibadet haline dönüşüyor. Zaten bir Müslümanın da her davranışı bir ibadet olmalı. İbadet sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek gibi bildiğimiz klasik ibadetler değil. Hani bizim bir de ibadetin dışında taat diye bir kavramımız var. İtaat, taat etmek, taatlar diyoruz. Yani işte o ne demek? İbadetleri içine aldığı gibi hayatın bütün boyutlarını içine alır. Yani kul her an Rabbine itaat etme konumunda olmalı. Zaten burada onu söyledi. Yani Rabbinden başkasına uymamalı. Bunu diyor ancak bu anlatıldığı şekliyle Peygamber Efendimiz'den başka hiç kimse bu vakitlerin ve hallerin adabına riayet edememiştir diyor. Yani kolay bir şey değil. Çünkü nefsimiz var. Nefsimizin bilgisi, marifeti, hakikat bilgisi seviyesi düşük olunca kaygılarımız artar. Hani arifler nasıl insanlardır? Her an meydana gelen olaylarda hikmetleri düşünürler. Yani böyle bir olay meydana geliyor. Mesela Gazze'deki meydana gelen bu durum hangi hikmetle cereyan ediyor? Cenab-ı Hak bize bu savaş ile buradaki gerçekten hani düşünüldüğünde bir insanın karşı karşıya gelebileceği her türlü problemle karşı karşıya geldi Gazze'li kardeşlerimiz. Yani bu Cenab-ı Hak neyi murat ediyor bununla? Muhtemelen hani arifler bunu tabii çok daha iyi bilirler ama şunu söyleyebiliriz. Bize dağınıklığın, birlik olmamanın, zayıflığın, bir İslam birliği kurmamanın faturasını ödetiyor Cenab-ı Hak. Siz diyor kurmadınız, siz çalışmadınız, beraber olmadınız. Birçok insan İslam birliğinden bahsetti, alimler, siyasetçiler değil mi? Yani hep bunları duyduk, dinledik. Ama olmadı, engellediler, şu oldu, bu oldu veya Müslümanlar bu konuda ciddi olmadılar. Dolayısıyla siz birlik olmazsanız, askeri birliğinizi sağlamadınız, ekonomik birliğiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Sizin ülkelerinizin ne diyelim petrolünü işte yani gazını bilmem imkanlarını başkaları yiyor. Ve o imkanların bulunduğu yere hemen geliyorlar, orada bir terör örgütü oluşturup aslında oradaki imkana konmak istiyorlar değil mi? Suriye'de benzeri yerlerde. Türkiye'de öyle yapmak istiyorlar. Ama Türkiye'deki inşallah hedeflerine ulaşamayacaklarını görüyoruz, gözlemliyoruz. Çünkü becerebilselerdi şu ana kadar olacaktı bazı şeyler. Elhamdülillah Cenab-ı Hak burayı korumaya aldı gibi hissediyorum. belki teğet geçecek. Ama bizim yani her an her şey olabilir. Büyüklerimiz de bu anlamda ciddi şekilde uyarıda bulundular. Etrafımızın düşmanla sarılı olduğunu. Bakın şimdi bu büyüklerimiz bunu söylerken etrafımızın düşmanla sarılı olduğunu, işte silah atmayı öğrenin, değil mi? Bunların hepsi söylendi bildiğiniz gibi. Peki kaç kişi bunu anladı? Kaç kişi bu meselenin ciddiyetini fark etti? Ve tedbir aldı ve ona uygun bir davranış kalıbı geliştirdi. İşte bu gaflet dediğimiz hastalık tasavvufta en büyük düşmandır gaflet. İnsanın farkında olmadan yaşaması ve zamanına uygun tedbirleri almaması. Bakın mesela bilgi. Yani çok önemli bir nokta şu anda. Bilgi üzerinden birçok şeyi maalesef yapıyorlar. Dolayısıyla bilgiye sahip olmak, üniversiteye sahip olmak, işte ekonomiye sahip olmak, siyasete sahip olmak, bunların hepsinde belli bir güce. Mesela İslam Birliği diyorsun, hilafet diyorsun, hocam olmaz diyor mesela. Hep söylüyorum onu sık sık. Nasıl yani? Niye olmasın? Yaparsak olur. Ama yapmazsak, ha olmayacağına yaptırmazlar şeklinde bir felsefe yerleşmiş. Ya bu yaptırmayanlar diyorum, yani ehli küfür bizden daha mı güçlü gerçekten? Hani mantıken düşündüğünde ve entümül a'levne in kuntum mu'minin ayeti kerimesi inanıyorsanız güçlüsünüz, üstünsünüz ayeti kerimesi bize inmedi mi? Yani bizim mesela sahip olduğumuz değerlere güvenmiyor muyuz? Şehit olmak gibi elimizde çok müthiş bir enerji var. Yani ölümden korkmayan insanlar olmalıyız. Ölümden korkmayan insana bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz. Peki o zaman nerede problem var? Demek ki biz elimizdeki nimetin kıymetini bilmeyecek kadar cahilleştik. Farkında olmayacak kadar gaflete düştük. O yüzden bizden bir şey olmaz gibi, hani çocuklar, gençler bunu şey yapar ya, benden bir cacık olmaz, benden bir şey olmaz falan filan. Biz büyükler de öyle demeye başladık. Yani bizden bir şey olmaz. Peki yani o zaman ne olacak? Ne yapacağız yani şimdi? Bu birlik olmazsa onu durduramayız. Yani birliği sağlayamazsak, askeri gücü elimize geçiremezsek İsrail'e vuramayız yani. Değil mi? Vuramıyoruz işte. Tek tek ülkeler vuramıyor. O halde İslam Birliği'nin olması gerekiyor mu? Soruyu soralım. Gerekiyor. Peki o zaman gerekiyor ise artık bunun olmayacağını söylemek doğru olmaz. Ha, bu yani olması gereken bir şey demek yarın olacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü onun bir neyi var? Süreçleri var. Onu yıkanlar kolay yıkmadı. Belki 2 asır uğraştılar. Biz de şimdi onu kurmak için belki 50 yıl, 100 yıl uğraşacağız. Yani öyle kolay olmayacak. Ama bunun planını çizmek lazım. Yani bunun programını ayarlamak lazım ve zaman içerisinde bunun nasıl olacağının senaryosunu yazmak lazım. Sonra aktörlerini bulmak lazım. Yeni nesil içerisinde hem bu senaryoyu yazacak olan hem de aktör olarak oynayacak insanları yetiştirmek lazım. Yani bunlar çok hayal şeyler değil. Bakın Yahudi Siyonistler birkaç asır önce başladılar çalışmaya. Belki bir insanın fikriydi ve o gelişe her bakımdan imkanları kullana adamlar bugünlere geldiler. Ve dünyanın her ülkesini ele geçirdiler. Ve her ülkeye kendilerinin işlerini kolaylaştıracak kanunlar çıkartıyorlar. Enteresan bir şekilde her ülkeye, Avrupa dahil, Amerika dahil, kendi durumlarını güçlendirici ve geleceklerini teyit edici, destekleyici kanunları çıkartıyorlar. Bu kadar güçlüler. O zaman biz de demek ki bir şekilde güçleneceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Evet, Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki ancak bunu, yani her vakitteki adaba Efendimiz'den başka kimse uyamaz. Ama biz de ona benzeyen, onun ümmeti olarak, bir nebze ona benzeyen insanlar olarak biz de ne yapacağız? Onun gibi davranmaya başlayacağız. Diyor ki, Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsimi sana teslim ettim. Bakın Efendimizin yani bu sözü çok önemli. Kendimi sana teslim ettim. Ne demek bu teslim ettim demek? Senin koyduğun plana göre, projeye göre eylemde bulunuyorum. Korkmuyorum, çekinmiyorum. Her an senin plan ve projeni işletmek için o planın bir noktasında bulunuyorum. Bu Kabe'de namaz kılmak oldu, Kabe'deki putları yıkmak oldu, Medine'ye hicret olduğu, Taif'e gitmek olduğu, Ebu Cehil'in ayağına gitmek olduğu, yani bu farklı farklı şekillerde bu tecelli etti, bu teslim olma. Yani görevini, tebliğ görevini ifa etme Efendimizin hayatının her noktasında farklı farklı tecelli etti. İşimi sana bıraktım. Ne demek bu? İşimi sana bıraktım, senin desteğini bekliyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın desteğini beklemek ve ona tevekkül etmek, dayanmak. Tevekkül sadece hani bir işin sonucunun Allah tarafından olacağını değil, dayanmak demek. Yani gücü ondan almak demek. Ve aslında bütün gücü onun verdiğini bilmek demek. Çünkü konuşuyorsam onun sayesinde konuşuyorum. Bakıyorsam onun sayesinde bakıyorum. Yürüyorsam onun sayesinde yürüyorum. Kafam çalışıyorsa, aklım çalışıyorsa onun verdiği imkanlarla çalışıyor. Dolayısıyla zaten benim işleyişimin bütün formatları, bütün durumları aslında Cenab-ı Hakk'ın verdiği güçle oluyor. Ve işin sonunun güzel bir şekilde tecelli etmesi de yine onun vereceği güç ile bağlı. Yani hem bana bireysel anlamda güç vererek hem de beni başka güçlerle destekleyerek. Bakın insanın neye güvenmesi lazım? Allah'a güvenmesi lazım. Bir de Allah'ın göndereceği, vereceği yatay plandaki insanlara veya maddi imkanlara, askeri imkanlara, ekonomi imkanlara insanların dayanması lazım. Yani Allah'a dayanmak demek sadece ben Allah'a dayandım, ekonomi, askeri, bilmem şu önemli değil demek değil. Çünkü onlar da Allah'a dayanmanın birer parçası. Çünkü Allah bize neyi emrediyor bu dünya şartlarında? Güçlerin hafif veya ağırlıklı olarak silah ve askeri anlamda silah hazırlayın, güç hazırlayın. Bunları bize ifade ediyor. Zekat verin, yani zekat vermek için zengin olun demektir bu. Ticaret yapın. Bütün bunları bize Cenab-ı Hak emrediyorsa ne demektir bu? Bunlara da dayanmamız gerektiğini söylemiş oluyor aslında. Ama bu dayanmayı yaparken bunların geçici fani olduğunu ve Allah tarafından bu güçlerin verildiğini düşünerek bağlantıyı kurarak dayanmak gerektiğini. Yani o bir hazırlık. Sünnetullah'tır. Bu dünyada diyelim ki başarılı olmanın bir şeyidir bu. Gerekçesidir. Ekonomik imkanları sağlamak, askeri planları yapmak, buna benzer dünyada ne gerekiyorsa, ne kadar yapılması gereken şey varsa bunların hepsini hazırlamak ve onları hazır hale getirmek Allah'a dayanmanın bir parçasıdır. Böyle düşünmek lazım. Genelde bu kesb ve tevekkül meselesi kelam ilminde ve tasavvufta da problem olarak hep tartışılmış. Yani Allah'a dayanmak kesbi gerektiriyor mu? Yani çalışmayı gerektiriyor mu? Yoksa çalışmadan da Allah'a dayanmak mı daha önemli? Hani Hazreti Ömer'in mescide girdiğinde orada çalışmayan bir grup görmüş. Ne yapıyorsunuz siz? Yani durumunuz ne? Biz mütevekkil gruptanız deyince onlara tabii kamçısıyla kızıyor. Bildiğiniz gibi çıkın buradan diyor, gidin çalışın diyor. Öyle mütevekkil mi olurmuş? Yani siz burada yatıyorsunuz, öyle tevekkül olmaz. Çalışacaksın ve ondan sonra Allah'a dayanacaksın. Yani aslında bak ondan sonra da sözü de yanlış. Yani çalışmak tevekkülün içerisinde zaten var. Dolayısıyla dinimizi bir bütün anlayacağız. Maalesef bazen alimlerin izah tarzları, anlatım biçimleri bir tarafa aşırı vurgu yapmaları bazen diğer tarafı kaçırmaya da yol açıyor. Yani belki ifade tarzları kitaplara yazılırken bir tarafa vurgu yapmaları, tevekküle mesela, tasavvufta bu öyle anlaşılıyor bazen, işte kuş gibi, kuş sabah kalktığında, uyandığında rızkından bir şey var mı endişesi? Yok. Kuş gibi olun diyorlar. Bu yani kuş gibi olun demek güzel ama yani kuş gibi bekleyin. O da arıyor bak, çıkıp dolaşıyor. Ona serbest çünkü. Yani bizim bahçelere, bağlara girip oradan işte yemek içmek serbest. O uçuyor bak. Yani uçabildiği için her tarafa gidiyor ama sen uçamıyorsun. Senin bir şeyin var, yani bir bulunduğun mekan var. Senin orada çalışman lazım. O da dolaşarak bir şekilde ağaçlara konarak, yerlere konarak buluyor rızkını yani. Bak çalışıyor o da. Uçuyor.
Hocam çalışma hususunda kafirler çalışıyor, biz yatıyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin adaletiyle mi çalışana teveccüh geliyor?
Kesinlikle, yani Cenab-ı Hakk'ın adaleti gereğidir. Çalışana verir, gayret edene bu dünyada şartlarında sonuçlarını verir. Dolayısıyla şimdi kafirler çalışıyor. Biz de onlar kadar en az çalışmış olsak başarılı oluruz. Yani Cenab-ı Hak biz onlar kadar çalışmış olsak en azından imanımızın sayesinde ve onun bize manevi desteği sayesinde öne geçebiliriz. Ama biz onlardan az çalışırsak veya bayağı az çalışırsak, bir de işin o tarafı var. Ama aslında bizim onlardan daha çok çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü onlar dünyayı hedefleyen insanlar. Dünyayı şu kadar 60-70 yıllık dünyayı organize etmek için bu kadar çalışıyorlarsa onlar, biz hem dünyayı imar etmek hem ahiretimize yatırım yapmak için çalışan insanlarız. Biz bir yandan hem kendi rızkımızı kazanmak durumundayız, hem de başkalarına vermek, bağışta bulunmak, yardım etmek, Müslümanların işlerine yardım etmek, hatta gayrimüslimlere bile yardım etmek, ihtiyaç halinde olanlara bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü biz o çalışma sayesinde sevaplar kazanarak ahiretimizi imar etmek istiyoruz. Yani Müslüman çok çalışmalı. Ekonomik anlamda da öyle. Yani gücü yettiği oranda çalışsın, kazansın ve imkanlarını dağıtsın, sadaka versin, okul yaptırsın, ne bileyim yani yapılacak o kadar şey var ki. Dolayısıyla ben emekli oldum deyip yatmak yok. Emekli oluyoruz hemen ve ondan sonra yani üretmiyoruz. Belki biraz yoruluyoruz tabii, o da var ama yaş ilerliyor. Fakat insan kendisine bir şekilde ilmi anlamda veya ekonomik anlamda veya farklı alanlarda, sosyal hizmet da olabilir, şey yapması lazım. Kendine o dönemde bir çalışma alanı belirleyip durmaması lazım. Ya ekonomik anlamda insanlara faydalı olacaksın, ya sosyal hizmet anlamında faydalı olacaksın, ya yani ne varsa, gücün ne yetiyorsa. Yani böyle kenara çekilen ve gününü boş geçiren gerçekten birçok insan var. Yani hastayı ziyarete giderek sevap kazanacağını bile unutuyor insanlar. Ya git şurada, boş vaktin varsa, hasta insanlar var, hastaneye git, huzur evine git, ziyaret et. Yani gerçekten bu ciddi bir gaflet. İnsanın zamanını televizyon karşısında oturarak, işte böyle boş işlerle geçirerek zamanını geçirmesi çok büyük gaflet. Yani her an bir işte olmamız lazım. Yani iyi bir iş yapmamız gerekiyor sevap kazanmak için. İşte ne diyelim, hayatı Allah'a kulluğu geliştirme, bakın geliştirme diyorum, Allah'a kul olmayı herkes biliyor ama bunu geliştirme ve üst seviyeye çıkarma, işte biz buna takva diyoruz. Hani Berika'da salı akşamları hep takvayı okurken bunlara vurgu yapıyoruz. Yani takvayı artırmak ne demek? En üst düzeyde, seviyede kul olmak. Yani Firdevs cennetini istiyorsan çok çalışman lazım. Ama genelde bakıyorsun insanlar yoruldum diyor, kenara çekiliyor, zamanını boşa geçiriyor. Yani ve onun doldurmadığı boşluğu siz dolduruyorsunuz mecburen. Bakın herkesin torunu var, akrabası var değil mi? Bir sürü insanlar var. Ve bu insanların bir yığın problemleri var. Psikolojik problemler var, maddi problemler var. Sen bunların kaçıyla ilgileniyorsun? Ne kadarıyla münasebetin var? Ne yapıyorsun yani? Ben kendi hayatımı organize edeyim, onun gerisi beni ilgilendirmiyor dersen o zaman medeniyet kuramayız. Ümmet olamayız. Yani böyle bir İslam medeniyeti kurulamaz. O yüzden Müslümanların şu İslam'ın farkında olması, yani dinin bir medeniyet, hep bunu söylüyorum, yani bir medeniyet inşa etmek için gönderildiğini ve bunun ciddi bir çalışma, gayret istediğini ve son nefese kadar bu gayrette bulunmak gerektiğini. Alanınız neyse, nereden güç oranınız neredeyse yani. Nerede güçlüseniz. Ve Efendimiz yine buyuruyor, sırtımı sana dayadım. Bakın, sana teslim oldum, işimi sana bıraktım ve sırtımı sana dayadım diyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifinde, senden sana sığınırım. Bak, Allah'tan bile Allah'a sığınıyor. Çünkü Allah'ın esma ve sıfatı çok geniş. Hangisinin geleceği size tecelli edeceğini bilemeyiz. Yani Allah'tan bile Allah'a sığınarak diyor ki, bana zatî tecelliyi nasip et demek istiyor muhtemelen. Yani isimler tek tek tecelli ederse, Allah'ın intikam, zintikam sıfatı bile var. Allah'ın şedid sıfatı da var biliyorsunuz. Yani farklı farklı sıfatları var. Ama Allah zatı ile ve özellikle Rahman sıfatıyla, cemali ile tecelli ederse lütuflar daha çok olur. Ama celali ile tecelli ederse bu sefer kahır daha çok olur. Dolayısıyla tabii kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek ikisini de göğüslemek lazım. Buranın bir imtihan yeri olduğunu bilip bu imtihanın da çeşitli boyutların olduğunu fark eden Müslüman her zorlukla karşılaştığında yeni bir hamle yaparak ne yapması lazım? Kendini güçlendirmesi lazım. Bir de risk alıp hamle yapmayı öğrenmek gerekiyor. Genelde problemle karşılaşınca insanlar kaçarlar. Aman problemin ağırlığı, işte ne diyelim, etkisi beni şey yapmasın, etkilemesin diye hemen kaçıverirler. Ama kaçmak çözüm değil. Yani onunla yüzleşmek ve risk alıp yeni bir hamle yapmayı öğrenmek, başka problemli alanlarla karşılaştığımızda hazırlık yapmak için o andaki problemle yüzleşmek gerekiyor. Yani bunların hepsi aslında Müslüman sınırda bekleyen bir asker gibidir. Hep diyoruz onu. Nöbette bekleyen bir asker gibidir. Yani kurşunun nereden geleceğini bilemediği için sürekli tetikte olur. Böyle olması lazım. İşte sufi olmak da böyle bir şey. Sürekli tetikte olmak, dikkatli olmak, her an içeriden ve dışarıdan gelen düşmanların oluşturabileceği gaflet alanlarını yakalamak. Bakın, her an içimizden şeytani olabilir, nefsani olabilir, dışımızdan dünyevi ve şeytani olabilir. Başka insanların nefsani durumları yansıyabilir. Çünkü insanlar boş durmuyor. Herkes çalışıyor aslında. Şöyle düşünün, öyle bir dünya içindeyiz ki, kapalı bir alan burası ve herkes çalışıyor. Ve herkes davranış üretiyor. Fikir üretiyor ve davranış üretiyor. Şimdi üretilen fikirler yayılıyor. Bak şimdi Facebook var, Instagram var, herkes orada yazıyor. Herkes fikirlerini, duygularını, düşünceleri ne yapıyor? Ya ifade ediyor, ya gösteriyor. Bir yerde eşiyle yemek yiyor mesela, onu paylaşıyor. Bu da bir göstermek demektir. Yani bir şeyi işaret ediyor. Ne bileyim, buna benzer birçok şey. Şimdi biz bunların hepsinin etki alanında yaşıyoruz. Çok basittir orada. Çok güzel bir yerde eşiyle yemek yiyen bir insanı, bir gariban aile görse, yani o hanımefendinin eşine söyleyeceği, bilmiyorum ne söyler, ne der. Yani şöyle bir yerde bana yemek yediremedin der mesela. Derse ne olacak? Hocam sen bir yerde keyifle yemek yiyorsun ama başka bir evde senin o keyifle yemek yemen meselesi, onu fotoğrafla çekip paylaşman, başka bir evde ne oluyor? Huzursuzluk oluyor, yıkım oluyor, problem oluyor. Yani o yüzden Müslüman, işte bu takvalı olmak, ben de şimdi yeni yeni anlıyorum takvayı okudukça, yani kendini korumaya alacaksın. Sadece kendini değil, başkalarını da. Yani kendi üzerindeki nimetleri çok gösterirsen başkalarına, bu sefer başkalarını rahatsız etmiş olursun. Göstermeyeceksin, kapalı kalacak. Yani kimse, yani oturup da malını mülkünü saymaya gerek yok. Ha, diğer insanlar da kimsenin de malını mülkünü saysa bile dikkat etmeyeceksin. Sen de öyle yapacaksın mesela. Hani, yani bu işin karşı taraf sayabilir, oturur konuşur, sen de engel olamazsın ama sen ne yapacaksın? Dinlemeyeceksin. Bana ne senin malından, senin mülkünden veya senin şeylerinden, beni ilgilendirmiyor. Çünkü etki alanına girmiş oluyorsun o zaman. Bir başkasının etki alanına girmiş oluyorsun. Yani insanın kendisiyle rekabet etmesi lazım, başkasıyla değil. Yani kendi alanımda koşarken ben daha çok nasıl elde edebilirim, daha iyi nasıl olabilirim? Başkalarını hedef edindiğimizde, onları örnek aldığımızda veya onların durumlarıyla manipüle olmaya başladığımızda, hocam huzur kaçar. Çünkü her noktanın bir ötesinde olan var. Sen oraya gelsen öbürü var, oraya gelsen öbürü var. Bunun sonu yok. Elimizdeki olanla yetinmek, yani kanaat sahibi olmak esastır. Ama insanın kendi durumunu düzeltmesi de önemlidir. Geçenlerde bir delikanlı, hocam dedi, evlenmek istiyorum, evlenemiyorum. Gücüm yetmiyor. Kızlar dedi en az 150-200 yani işte gram altın isterler, o da en azı. İşte şu var bu var, yani ben de nasıl evleneceğim dedi. Aldığım maaş belli. Ben dedim ki ona, bak işte bundan dolayı, hani ben sigara içenlere takılıyorum ya, her zaman takılmıştım öyle. Hocam sigara meselesi benim dedi 10. problemim dedi. Yani benim asıl problemim bu dedi yani. Ben nasıl dedi plan yapacağım? Evlilik planı nasıl yapabilirim? Yok dedi yani. Ben dedim ki ona, bak dedim, ümitsizliğe düşme. Kendine yeni formasyonlarla daha çok para kazanma yolu ara. Yani bir yere sen mahkum olmuşsun, işte asgari ücretle bir çalışacak bir yere, kendini geliştirmiyorsun. Abi başka alanlar var. Formasyonlar yap. Kendine dedim bak, ikinci bir iş bul. Yani dijital ortamda yaşıyoruz. Yani insanın yapabileceği birçok iş var. Değil mi? Yani sadece bir yere mahkum etmişsin kendini. Patron ne verirse razısın mecburen. O da bu kadar veriyor işte. O zaman boş durmayacaksın. Kendini geliştireceksin. Yeni kazanç alanları arayacaksın ve kendini güçlü hale getireceksin. Belki de çocuklara okulda, yani eğitimde bu, yani ne diyelim, para kazanmayı öğretmek lazım. Yani ekonomik anlamda kendini güçlendirmenin yollarını da öğretmek gerekiyor ki Yani bir memuriyete veya bir patronun vereceği 15-20 bin liraya mahkum olmaktan kurtulsun. Ve bazı patronlar mecburen ne yapıyor? 100 bin veriyor, 200 bin veriyor. Neden? Çünkü güçlüsün. Yani formasyonların var. Sana yaptırdığı işi belki 10 kişi yaptıracak. 10 kişiye parça parça vereceğine sana toptan, hem de sen onları birleştirdiğin için daha iyi kombine edersin de o şeyleri, işleri yani. 10 kişiye parça parça ver, onların bir araya gelip birleştirmeleri de zor. Ama bir kişi organize ederse, değil mi, daha kaliteli olur. Dolayısıyla bakın, patronlar, iş yeri sahibi insanlar, böyle kaliteli insanları bulunca paraya acımaz. Niye? Onun sayesinde o kaç katını kazanıyor zaten. O yüzden güçlü insan, yani modelini üretmek lazım. İnsanların hem zihnini geliştirmek, hem kalbini, hem de el becerilerini geliştirmek lazım. Evet, Arapçası uzun ben ama teberrüken Türkçesini okumuş oldum, yani şeyin. Şöyle şey olsun diye, kulaklarımıza dolsun diye ben Arapçasını bir okumak istiyorum. Çünkü güzel oluyor. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Bu okuduğum şeyin Arapçası. Fütüvet ahlakındandır. اَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِ اَدَابَ الْاَوْقَاتِ Kişinin vaktin adaplarını koruması. Hem tekrar etmiş oluruz, aklımıza iyi kalır. Cüneydi Bağdadi'den oraya atlıyorum. Dediğini şöyle duydum diyor. اَرْفَعُ الْاَعْمَالِ Davranışların, amellerin en değerlisi, en yücesi hifzu adabil evkat, vakitlerin adabını korumaktır. O da nasıl olur? Ve huve en la yutali'al abd gayre haddihi. Kulun haddini aşmaması. Dediğimiz gibi. Ve la yukarin gayre vaktihi. Vaktinin dışına çıkmaması. Ona geçmişi ve geleceği o zamana eklemeyecek hocam. Bak, la yukarin diyor. Ve la yukarin, yaklaştırmayacak. Gayre vaktihi. O vakit var ya, kullandığı vakit. Öncesini sonrasını ona karıştırmayacak. O anı kullanacak. Önceyi sonrayı karıştırırsan geçmişi geleceği, o zaman ne olur? Anı kullanamazsın. وَلَا يُوَافِقْ غَيْرَ رَبِّهِ Rabbinin dışındaki hiçbir şeye de muvafakat etmeyecek, ona uymayacak. İçinden gelen şeytanın tuzaklarına, dışarıdan gelen hile tuzaklara, şeytanlaşmış insanların fikirlerine kanmayacak. وَقَالَ مُحَمَّدْ بِنْ عَلِيَ التِّرْمِيزِ رَحِمَهُ Hakim et-Tirmizi, önemli bir sufi bu. Ma ahadun qama bi hifzil edebi fi kulli'l evkat ve'l ahval illa'l Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu vakitleri riayet etme konusunda en başarılı kişi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. O da şöyle buyurmuştur diyor. Kale fit dünya Eslemtu nefsi ileyk. Ey Rabbim, nefsimi sana teslim ettim. Bahsettiğimiz gibi. Ve fevvaltu emri ileyk. İşimi de sana havale ettim. Ve elce'tu zahri ileyk. Sırtımı sana dayadım. Evet. Ve kal, yine şöyle buyurdu. E'udu bike minke. Senden sana sığınırım. Bahsettiğimiz gibi. Sadece ben okuyorum şimdi. Anlamlarını vermiştik. Ve emma hine kâne fil hadrati ekberallahu teâlâ anhu fehallâhu rabbuhu azze ve celle izzâke bi ahseni hiletin ve huve kavluhu müthenniyen aleyh ve inneke le ala hulugun azim. Türkçesinde şeyi atladım. Yani Efendimiz'e Allahu Teala bu durumundan dolayı ona özel bir iltifatla şöyle demiş. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. Ve inneke le ala hulugun azim. Yani Peygamber Efendimiz'in ahlakının çok büyük olduğu. Ne demek ahlakının büyük olması? Davranışlarının çok seviyeli olması. Çok dikkatli olması. Yani en basit olaylarda bakıyorsun, işte Ayşe validemiz hizmetçinin getirdiği, öbür hanımdan getirdiği yiyeceği tabağı kırılınca Efendimiz kızmıyor, bağırmıyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan. Sen kim oluyorsun demiyor mesela. Eşiniz, anneniz kıskandı diyor. Çok güzel bir şey değil mi? Anneniz kıskandı diyor. Gayet normal bir şey. Kıskanır tabii yani. Sen kim oluyorsun da yani bir başka eşin yanındayken ona yemek gönderiyorsun. Değil mi yani? Ama Efendimiz göndereni de mahcup etmiyor, çünkü gönderebilir. Yanlış yapmış olmuyor aslında, ama öbürü de kendine göre yani haklı, öyle diyelim, veya duygusal olarak kıskanıyor. Ve kıskançlığını ortaya koyunca Efendimiz buna karşı sadece anneniz kıskandı diyerek aslında mesaj da veriyor. Sen bunu diyor kıskandığın için yaptın diyor. Gerek de yoktu demek istiyor belki, değil mi? Bakın, öyle orta yolu sözleri var ki Efendimizin. Yani aslında ben şöyle anlıyorum onu. Bütün sözleri ve hayatı, hareketleri, yani hakikatin bütününü tanıyor ya. Sağını, solunu, altını, üstünü. Biz bak bir olayla karşılaştığımızda biz bir noktayı biliyoruz. Ve ona göre davranışta bulunuyoruz. Bu sefer bizim davranışımız ne oluyor? Eksik oluyor. Yanlış oluyor. Şimdi ben bazen şöyle düşünüyorum. Şöyle biraz tefekkür edelim birlikte. Hani böyle herkes kendini haklı görüyor ya. Bir olay olduğunda, bir durum olduğunda herkese göre haklı. Ev hayatında, işte okul hayatında, iş yerinde, yani bir olay meydana geldiğinde
komşuluk.
Sorsanız komşulukta herkes haklı. Şimdi ben diyorum ki bak, bu olay meydana geldi ya, bu olayın meydana gelmesinde bu olayla bağlantılı herkesin bir payı var aslında.
Doğru hocam.
Herkesin bir payı var. Yani şimdi burada aslında bulunması gereken herkesin payı ne? Ben hangi hatayı işledim? Yani o olay tek bir insanın inisiyatifiyle, davranışıyla meydana gelmiyor. Mesela biri kötülük davranışında bulunuyor. Şimdi sen reaksiyon duyuyorsun. Yani reaksiyon duyma biçimine göre aslında onun davranışı sonuç veriyor. Eğer sen o davranışın üzerine onun gibi nefsani gidersen kavga çıkıyor. Ama geri adım atar, dikkatli davranır, tolere eder, şey yaparsan, rahmani davranırsan o zaman ne oluyor? Karşıdakinin davranışı çok etkili olmayabiliyor veya kaybolabiliyor veya siz teğet geçiyorsunuz. İşte burada kişi şu soruyu sorması lazım. Trafikte de öyle mesela. Yani kaza olduğunda şimdi biri hata yapıyor, diğeri de dikkatsiz davrandığında kendini korumayınca mecburen o hatanın kurbanı oluyor. Ama şöyle bir dikkat geliştirirsek, yani trafikte kaza yapmamam esas olduğu gibi kazaya yol açacak olan insanları tolere etmem ve onların kazalarına engel olabilmeye çalışmam da bir ilkedir. Her zaman mümkün mü? Değil. Çünkü neden? Eğer çok ciddi bir hata yaparsa çok yakın tolere edemeyebilirsiniz. Ama siz yavaş gider, ne bileyim, dikkatli davranırsanız veya farklı imkanları kullanarak, gözünüzü iyi açarak, ne bileyim yani işte telefonda konuşuyoruz bazen, uykumuz geliyor falan, hani uzun yollarda hep bunları yaşıyoruz. Tolere edemeyebilirsiniz. Hatta siz vesile olursunuz. Yani burada şunu demek istiyorum. Kötülüğü engellemek için bir, kötülüğe meyletmemek gerekiyor. İki, kötülüğe meyleden insanları durdurabilmenin, tolere edebilmenin ve yapacakları kötülüğü engellemenin veya derecesini düşürmenin yolunu aramak. Şimdi bu mesela çok zor bir iş. Bu neyi gerektiriyor? Çok dikkatli olmayı gerektiren bir şey. Aslında bunun eğitimini bilmiyorum nasıl olur ama vermek lazım. Yani insanlara olayların meydana gelmesinde kendisinin payının ne kadar olduğunu ölçmeye çalışma bilinci kazandırmak. Yani hep sürekli biz, bir de şöyle bir durum var tabii. Sufiler bu konuya da vurgu yaparlar. Kendine suizanla bak. Diğer insanlara hüsnü zanla bak. Biri kötülük yapar, yanlış yaparsa bir gerekçesi vardır, bir mazereti vardır diye onu tolere et. Ama kendin hata yaptığında, kendi iç dünyanı bildiğin için kendini affetme. Çünkü ben başkasına tepkide bulunursam onu eğitemeyebilirim. Belki benim tepkim de bir problem olacaktır. Ayrı bir etki alanı oluşturacaktır. Dolayısıyla yapabileceğim en güzel şey İyi bir dille nasihat etmektir. Yol göstermektir. Daha doğrusu ben güzel davranarak ona daha etkili yol gösterebilirim. İşte bu tabii nefsin eğitimiyle alakalı bir şey bu. Nefs, yani eğitilmeden bunun olma imkanı yok. Anlattıklarım çok zor şeyler, yani öyle kolay işler değil. Ancak seyri sülükünde mesafe almış, nefsi mutmainne makamına gelmiş insan tipini yapabileceği şeyler bu. Yani daha doğrusu varlık mertebelerini fark etmiş ve aşağı mertebelerden kurtulmuş, sahneye yukarıdan bakan, senaryoyu dördüncü, beşinci kattan yazan, seyreden insan tipleri ancak olursak mümkün. Yoksa birinci katta, nefsi emmare katında oyunla, oynaşla, ne bileyim, yani gafletle geçirirseniz olacak bir iş değil bu. O yüzden mesela şöyle iş yerlerine falan bakıyorsun, insanların hani beraber olduğu ortamlara baktığınızda, aile hayatı dahil buna, ya geçinemiyor insanlar. Yani bir şekilde düzgün bir yaşam şekli oluşmuyor. Herkes birbiriyle uğraşıyor, kuyusunu kazıyor, değil mi? Yani bir şekilde tepkili, yani sanki yanındaki adama tepkili hocam. Bunu iş yerlerinde görürsünüz yani. Abi niye tepkilisin bana, ne var yani? Vallahi bilmiyorum işte, bir şey üretiyor. Ya korkuyor, çekiniyor, ya önüme geçer diye korkuyor veya işte sizin bir huyunuz hoşuna gitmiyor veya yaptığınız bir şeyden hoşlanmıyor. Kendine göre bir senaryo yazıyor. Ve ona da iman ediyor. Nefsini ona inandırıyor veya nefsi ona buna inandırıyor. Ve sizinle alakalı bir negatif durum ortaya koyuyor. Ve onu yayıyor bir de. Bakın sizinle alakalı
Sizde olmayan değil mi hocam bir de?
yani olmayansa zaten problem, daha büyük problem. Ama olan şeyleri de yaymaya gerek yok. Yani insan kardeşinin kötü durumlarını, kötü huylarını yani yayması doğru değil ki. Ha şöyle olursa ama yani yapılan kötülükler sosyalleşmeye başlar ve birçok insanı etkilerse o zaman o kimseyi uyarmak, eğer uyanmıyorsa insanlarla birlikte uyarmak lazım. Yani o zaman insanlara bakın bu tehlikeli madde var burada. Çünkü sürekli dedikodu yapıyor, sürekli yanlış fikirleri üretiyor. Dedikodu yapıyor, insan arkasından konuşuyor. Sakın buna sır vermeyin. Sakın dikkate almayın gibi artık ne gerekiyorsa o gerekenleri söyleyerek insanları uyarmak lazım. Ama bunu önce ona söylemek lazım. Bak yaptığın hareket ve tavırlar yanlış sonuçlar doğuruyor. Bak ben bunu insanlara söylerim. Kusura bakma. Yani seni kötülemiş olmuyorum aslında. Senin kötülüklerinden insanları korumak da benim görevim. Takvaya böyle ulaşılır. Hocam takvaya kenarda sadece namaz kılarak ulaşılmaz. O bir boyutudur ibadet. Ama bizim sosyal davranışlarımız, taatlerimiz, insanları korumaya almamız da bir takvanın boyutudur. Yani Müslüman kardeşini korumaya alır. Takvanın bir parçası da budur. Yani gelecek bak şimdi onu okuyalım da öyle konuşalım o zaman. Bak gel.